Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle ticari konularla ilgili bir takım sorular ulaştı. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, İslam'da vade farkının yeri ve günümüzdeki ticarette uygulama şekli nasıl olmalıdır ve neye göre bunu uygulamalıyız diye sormuş. Şimdi vade farkı bildiğimiz gibi vadeli satılan mallarda söz konusu olabiliyor. Mesela bir mal, bir buzdolabı diyelim, peşin parayla olursa 1000 lira, 6 ay vadeli olursa 1100 lira, efendim 12 ay taksit olursa 1150 lira gibi bir fiyat konduğunu düşünelim. Ya da müşteri sorduğu zaman, kardeşim peşin alırsan 1000 lira bunun fiyatı, 6 ay vadeli olursa 1100 lira diye söylendiği zaman müşteri burada tercihini belirtecek. Eğer peşin ödeme yapamıyorsa, taksitlere bölünecekse, 6 ay taksite ödemek düşünüyorsa, bu 1100 lirayı taksitlere böldürme yoluyla bir alışveriş yapacak, kararını verecek. Kısaca müşteri eğer vadeli olarak 1100 lirayı almayı kabullendiyse alışveriş onun üzerine yapılmış oluyor. İmam Serasi burada ahir kelama bakılır diyor. Son söz müşterinin vade ve fiyat üzerinde kabul ettiği rakam 1100 liradır. 6 ay vadeli olarak almış durumdadır. Satıcı da bunu kabul etmiş olunca alışveriş bu yeni rakamlar üzerine yapılmış oluyor. Efendim peşin olsaydı 100 lira eksik ödeyecekti. Bu 100 lira fazlalık faiz olması gerekir diyemiyoruz burada. Neden? Çünkü parayı parayla satmak yok burada. Mal satma söz konusu. Pazarlık sırasında indirimler, ilaveler olabiliyor satıcı ile alıcı arasında. Ve son olarak hangi rakam üzerinde anlaştılarsa asıl satış bedeli o oluyor. Aradaki inişler çıkışlar faizle ilgili sayılmıyor. Kısaca malla alakalı olduğu için bunun caiz olduğunu söylüyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, kredi kartı kullanıyoruz. Kullandığımız ölçüde kart özelliğine göre puan veya bonus kazanıyoruz. Özellikle iş adamları olarak uçuş milleri kazanan kartları yoğun olarak kullanmaktayız. Kazandığımız uçuş milleriyle bedelsiz uçuş gerçekleşebiliyor. Bu işlem fıkhen uygun mudur diye sormuş. Şimdi kredi kartı kullanımı, tabii ki eğer kredi kartının kullanımında kurallara uyuyorsak, bir defa kredi kartının ekstresi gününde ödenmelidir. Ayın 20'sinde ödenmesi gereken kredi borcumuz, kredi kartı diyelim, ekstremiz varsa onu 20'sinde ödemeliyiz. Ödemediğimiz zaman üzerine tabii ki karşı taraf fark ekliyor. Buna kim sebebi? Biz sebep oluyoruz gününde ödemediğimiz için. Bir defa gününde ödemeyi azmetmeliyiz, bir. İkincisi, böyle bir kredi kartı kullanımı sonucunda eğer bir puan, bonus tarzında ilaveler yapılmışsa, mesela şöyle diyelim, 200 liraya arabaya benzin aldık, arabamıza. Karşı taraf işte 10 liralık bir puan geçmiş. 2-3 defa daha aldık, 10 liradan 30 liralık puan eklenmiş, bonus eklenmiş bizim kredi kartımızın şeyine, alışverişimize. Sonuçta belli bir benzinlik tesislerinden 30 liralık bedava benzin alma hakkımız doğmuş mesela. Caiz mi? Caizdir. Neden? Çünkü biz arabamıza benzin aldık, o konu kapandı. 200 liralık ödeme yapıldı, bitti. Karşı taraf bizi tekrar çekebilmek için, müşteriliğimizi devam ettirebilmek için bize puan veriyor. İndirim yapıyor yani daha doğrusu. 200 lirada 10 lira indirim yapıyor. O anlama geliyor yani. Ya da bunu bankayla olan anlaşması sonucunda ister benzinlik tesislerinden bu 10 lira puan verilmiş olsun, ister banka tarafından verilmiş olsun, sonuç değişmez. Sonuç itibarıyla Biz 10'ar puan her benzin alışımızda kazanmışız. 30 liralık benzin alma hakkımızı kullanabiliriz. Ancak dolaylı yoldan efendim bu bankayla bağlantılıysa, banka havuzundan veriliyorsa gibi yorumlar tabi devreye girebiliyor ama biz özellikle meşru olan tabi finans kurumlarının, faiz bankalarının kredi kartını zaten kullanıyorsak mesele yok. Onlar yoluyla bunu yapmaktayız. Faizli bankayla böyle bir kredi kartı kullanımı varsa havuzla bağlantı, onlara destek verme durumu ayrıca tabi söz konusu olabiliyor. Ama puan 30 lira bedava alacağımız benzin faizdir veya haramdır demek doğru değil. Yani bunu bizim alma hakkımız söz konusu olur. Bu uçak biletleri için de geçerli. Mesela 3 defa 4 defa bir uçak seferine katıldıysanız, aynı uçakla aynı firmayı tercih ederek yolculuk yaptığınız için bir dördüncüsü veya bir beşincisini bedava size miller çıkarmak yoluyla ilave bilet veriyor mesela o uçak firması, hava yolları firması size bedava uçak bileti temin ediyor. Caizdir yani. Bu şeyler içine geçerli. Otobüs biletlerinde de işte 5-6 defa 7 defa aynı otobüsle yolculuk yapmanız sonucunda eğer oraya üyeyseniz, üye kaydınız varsa arada işte 6 defa geliş gidişten sonra bir defası bedavadır diye onların kuralları varsa bedava bilet verildiği zaman bunu alabiliriz. Bunun faizle bir ilgisi olmaz. Karşı tarafın zaten promosyon deniyor bunlara malum. Faiz kelimesi kullanılmıyor. Hediye kabirinden sizi müşteri olarak devam ettirebilmek, çekebilmek için karşı tarafın bir bağışı olarak bunu değerlendirmek gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, İslam toplumları Kur'an-ı Kerim'i neden anlamıyor? Kur'an'ı anlamak için ne yapmalıyız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamak tabii ki çok önemli aslında. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim anlaşılmalı ki amel edilebilsin. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim namazlarda okunduğu zaman bunu cemaat anlıyor. Mısır, Suriye, Irak tarafları fethediliyor. Oralar da genelde Arapça konuşulan beldeler olduğu için Kur'an-ı Kerim'i genel olarak onlar da anlıyorlar. İlk defa İran tarafı İslam'a girince, Hazreti Ömer zamanında fethedilince onlar Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor. Dilleri Farsça, Kur'an-ı Kerim Arapça. İlk problem İran tarafında yaşanmış. Dolayısıyla İran'da işte Arabistan tarafından gelen, oraya gelen sahabe komutanlar namaz kıldırırlarken Arapça tabii ki okuyorlar Fatiha suresini, namazlardaki kıraatları. Hoşlarına gidiyor İranlıların ama anlamıyorlar tabii. Sonradan biz diyorlar kendi ana dilimizde Kur'an-ı Kerim'i namazda okusak, Fatiha suresini özellikle Farsça olarak okusak ne olur? Bunlar Farsça okumaya başlamış rivayete göre namazda. Fakat hoşlarına gitmemiş. Demişler Fatiha suresinin Arapçası daha kulağa hoş geliyor. Bize manevi zevk veriyor. Ama Farsça olan tercümesi o kadar güzel olmadı demişler. Ne yapalım? Selman-ı Farisi Hazretleri o zaman Medine-i Münevvere'de Hazreti Ömer zamanında oluyor bu hadise. Kısaca Selman-ı Farisi'ye bir mektup yazmışlar. Demişler Farsçayı güzelce Arapçadan Farsçaya tercüme et Fatiha suresini. Biz namazlarda okumak istiyoruz demişler. Rivayete göre Selman-ı Farisi Arapçaya tercüme ederek Arapçadan Farsçaya tercüme ederek Fatiha suresini göndermiş. Çünkü onlar namazlarında ve kâne yekrâûne zâlike fî salât namazlarında Fatiha suresini okuyorlardı. Ne zamana kadar? Hatta lânet esmâ-i arabiyye. Yani Selman-ı Farisi'den gelen o mektuptan bahseden Serasi mektubun sonunda şunu ilave ediyor. Hatta lânet esmâ-i arabiyye dilleri Arapçaya yatkın hale gelinceye kadar. Yani Fatiha suresini düzgün olarak Arapça okumayı öğreninceye kadar Fatiha suresini Farsça olarak okuyorlar diyor. Öğrenince tabii ki Arapça olarak okumaya devam ediyorlar. Yani geçici bir dönem için İmam-ı Azam Hazretleri fetva veriyor. İslam'a ilk yeni giren diyor, Arapçayı hiç bilmiyorsa, anlamıyorsa Fatiha suresini kendi ana dilinde okuyabilir. Ama öğrendiği zaman tabii ki Arapçasına dönmesi lazım anlamında. Geçici bir süre için, dilleri Arapçaya yatkın hale gelinceye, düzgün olarak Arapça okumayı öğreninceye kadar kendi ana dilinde okuyabilir diye fetva vermiş. Fakat bunu sürekli olarak, sürekli başka dillerde Fatiha suresi okunur demek şeklinde yorumlamak doğru değil. O yüzden burada hedef özellikle Kur'an-ı Kerim'i tabii ki anlamak, anlamaya çalışmak. Mesela Hazreti Ömer döneminde şöyle bir hadise yaşanmış Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasıyla alakalı. Kısaca bu Irak tarafları fethedilince o bölgede birisi hırsızlık yapmış. Ceza uygulanmış kendisine. İslami hükümler uygulandığı Hazreti Ömer dönemindeki bir hırsızlık vakasında. Bu kişi düşünmüş, ya ben hırsızlığın demiş, İslam'da bu derece ağır cezası olduğunu bilmiyordum, bana öğretilmedi demiş. İslam bana öğretilmedi. Öğretilmeden ben haksızlığa uğradım demiş. Ve Hazreti Ömer kadar ulaşmış, Medine'ye gelmiş. Ya Ömer demiş, ben haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ne oldu? Böyle böyle eski alışkanlık gereği demiş, hırsızlık yaptım, doğru demiş, bunu kabul ediyorum. Bana çok ağır ceza uygulandı. Ben bu böyle bir ceza olduğunu bilseydim hırsızlık yapmazdım demiş. Bana öğretilmeden demiş. Böyle bir ceza ile karşılaştım. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum diye tazminat istiyorum demiş. Uğradığı cezanın tazminatını istiyor Hazreti. Hazreti Ömer haklısın demiş. Önce dini size öğretmemiz lazımdı. Emirleri, yasakları, helalları, haramları öğretmemiz gerekir ki bunlara uyasınız. Bu defa düşünmüş Hazreti Ömer, hemen şura heyetini toplamış. Demiş Kur'an-ı Kerim'i içindeki emirleri, yasakları, helalları, haramları topluma öğretmemiz, duyurmamız gerekiyor. Nasıl yaygın olarak duyururuz? Demişler cuma namazlarında cemaat çok kalabalık. Kur'an-ı Kerim'i namazda okutmaya, cemaate duyurmaya kalksak uygun olur ama bu defa uzun süre cemaati tutamayız demişler, uygun olmaz. Vakit namazlarında işte akşam, yatsı ve sabah namazlarını imam sesli okuyor malum. Kur'an-ı Kerim'i uzun uzun okutsak bu da olmaz. Cemaat uzun süre camilerde kalamaz. Peygamberimiz zamanında böyle bir uygulama yok. Kısaca Ramazan yakınmış o günlerde. Demişler Ramazan'da yastan sonra teravih namazı dediğimiz namazlarda Hazreti Ömer zamanında bildiğimiz gibi cemaatle kılınmaya başlanmış. Çok da rağbet görmüş. Kalabalık cemaatlerle kılınıyor. Gece vakit de müsait. Demişler gece kendi tercihleriyle gelen bu cemaat uzun süre namaza da alıştı. Ve dolayısıyla biz namazlarda teravih namazlarını her rekatta bir sayfa okumak yoluyla bir ay Kur'an-ı Kerim'i baştan sona cemaate dikkatlice dinletebiliriz demiş Hazreti Ömer. Şura ayetinde karar almışlar. Dolayısıyla İmam Efendi teravih namazında her rekatta birer sayfa okumak suretiyle Kur'an-ı Kerim'in tamamını Ramazan boyunca okusun. Yani cemaate tebliğ etsin. Kur'an-ı Kerim'deki helallar, haramlar, emirler, yasaklar, peygamber kıssaları, hikmetli olaylar cemaat tarafından güzelce dinlenir, istifade edilir. Yani bir çeşit resmi devlet tebliği, devlet eliyle Kur'an-ı Kerim bütün halka tebliğ edilmiş, yıldan yıla duyurulmuş olur Ramazan boyunca diye düşünülmüş. Böylece şu anda Kabe-i Muazzama imamı, Medine-i Münevvere imamı bildiğimiz gibi Kur'an Hatmi Şerif'le namaz kıldırıyor. Her rekatta bir sayfa kadar okuyor ve kısaca bir ayda Kur'an-ı Kerim'in tamamı teravih namazını okunmuş oluyor. Cemaate duyurulmuş oluyor yani. Cemaatta tabii Arapça bilenler, okuyanlar Kur'an-ı Kerim'in manalarını da izliyorlar dikkat edilirse. Ve imam öyle ayetler geliyor ki gözyaşları içinde bazen devam edemiyor. Yani manaya kendisini o kadar veriyor ki Kabe imamı veya Mesnevi imamı namazın içinde gözyaşları içinde ayetleri okumaya devam ettiği yerler oluyor. manaya kendini kaptırdığı için. Yani dolayısıyla demek ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak esastır. Peki biz bunu namazda anlamıyoruz ama namaz dışında anlama imkanımız yok mu? Var tabii ki. Kur'an-ı Kerim mealleri var bugün. Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri var. Çok pratik hale geldi. İnternetlerde artık istediğimiz zaman düğmeye bastığımızda karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla hele namazlarda okuduğumuz kısa surelerin manasını niye ezberlemeyelim? Arapça bilmesek bile cümle cümle bizim bir Fatiha suresinin, İhlas suresinin, Kevser ve diğer surelerin, bir Amene Resulünün, Hüvallahüllezi gibi her akşam veya sabah namazlarından sonra okunan bu gibi aşırı şeriflerin manasını ezberlememiz hiç de zor olmaz. Arapçasını bile ezberlediğimize göre hiç Arapça bilmesek bile cümle cümle bunların manasını ezberleyebiliriz. İmam Efendi okurken bunları takip edebiliriz. Mesela İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in dedi İmam Efendi. Biz de bunu okuyoruz. İyyâke ne'abudu. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz ve İyyâke nesta'in ve yalnız senden yardım isteriz. Ya Rabbi yalnız sana ibadet ederiz, kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz mesela. İhdina sıratal müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet diyoruz. İhdina, bizi ilet, ulaştır. Sıratal müstakim, dosdoğru yola ilet. Şimdi bunlar kelime kelime zaten neredeyse Türkçe'ye girmiş. Sırat müstakim diyoruz mesela. Sırat müstakim, doğruluk anlamında. Şimdi dolayısıyla bu gibi kelimeleri de hatta dikkate alarak hiç Arapça bilmesek bile bunları cümle cümle ezberlememiz ve İmam Efendi okurken manayı takip etmemiz hiç de zor değil. Sürekli okunanlar için bu zor olmaz. Şimdi dolayısıyla diğerler için de namazın dışında özellikle meallerden takip ederek, tefsirlerden takip ederek Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunduğu emirleri, yasakları, helalları, haramları takip etmemiz zor değil. Tabi mukabele mesela Peygamberimiz zamanında Cebrail Aleyhisselam okumuş, Peygamberimiz dinlemiş. Peygamber Efendimiz okumuş, Cebrail Aleyhisselam dinlemiş. Ve daha sonra Peygamberimiz sahabeleri de Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumuş mesela. Mukabele dediğimiz. Eshab-ı Kiram da bizzat Peygamberimizin okuyuşunu karşılıklı olarak dinlemiş. Mukabele oradan geliyor. Fakat burada tabi karşılıklı manayı da anlayarak, izleyerek okuma kastediliyor Peygamber Efendimiz zamanında. İşte günümüzde bunu biz nasıl yaparız konusunda maalesef hala bizdeki mukabeleler sadece Arapça olarak Kur'an-ı Kerim sayfaları okunur, geçilir. Halbuki bunun yanında biraz hızlıca okuyarak mukabele okuyan kardeşlerimiz, Hadir tarikı deniyor buna, Kur'an-ı Kerim'i yine okusun. Elbette Kur'an-ı Kerim'in okunmasından lafız başına, efendim har başına sevap meydana gelir. Bunda şüphe yok. Yani dolayısıyla bu gibi okuyuşun arkasından manası da işte Diyanet'in mealinden, uygun bir mealden belki çok kısa da açıklayarak mukabele okuyan kardeşimiz manasını da okuyuverse arkasından alülala olur. Yani asıl mukabele o zaman gerçekleşir. Hem Arapçasını okuyoruz, Kur'an-ı Kerim'in olduğu gibi aslını okuyoruz. Hem de arkasından kısaca manasını cemaate arz ediyoruz mesela. Gerçek mukabele o zaman olur. Oradaki o güzel manaları cemaate aktarmış oluruz. Emirler, yasaklar, helallar, haramlar, o çok güzel peygamber kıssaları, hikmetli olaylar cemaate duyurulmuş olur. Bunu namazın içinde yapamıyoruz. Namazda asıl Kur'an-ı Kerim'i kıraat olarak okumamız gerektiği için doğrudur. Kur'an-ı Kerim'i kendi ana dilimizde yapmayalım. Düzgün okuyabildiğimiz için Arapçasından okuyalım ama namazın dışındaki yerlerde illa Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak mecburiyeti bulunmadığı için bunun manasını okumamız, tefsirlerden müzakere etmemiz her zaman mümkün. Bundan hareket ederek, istifade ederek işte mukabelelerde keşke manalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim sayfaları okunabilse alülala olur. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, içindeki hükümlere vakıf olmak o zaman mümkün olur. İşte kardeşimizin sorusuna bu anlamda değerlendirerek cevap vermek uygun oluyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, leasing'in İslam'daki yeri nedir diye sormuş. Şimdi leasing bildiğimiz gibi finansal kiralama diye Türkçemizde ifade edilen, Yani mesela şöyle diyelim, bir makine alıyorsunuz, 4 yıl süreyle 100 bin dolara aldınız diyelim. 4 yıl süreyle bunun taksitlerini ödeyeceksiniz. Buna bir kira takdir ediliyor. Ayda 500 dolar kira takdir edilirse 500 dolar kira artı taksit olmak üzere ödemeler yapıyorsunuz mesela. 4 yıl süreyle ödemeleri yaptınız, borcu bitti. Ondan sonra makinenin mülkiyeti, fatura size geçiyor. 4 yıl süreyle siz kiracı sıfatıyla bunu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bunu kira parasını vergiden düşme imkanınız var. 4 yılın sonunda bunun değeri tabii ki düşüyor. Amortisman dediğimiz yıpranmalar olduğu için fiyatı artık çok değersiz bir mal haline gelebiliyor 4 yılın sonunda ve yeni fiyat üzerinden fatura kesme imkanı oluyor ve vergi de ona göre oluyor. Düşük vergiyle müşteriye devir imkanı doğuyor. Yani buna benzer yollarla leasing dediğimiz finansman kullanımı tercih edilebiliyor. Yani kısaca bunu finansal kiralama diye ifade edilen 4 yıl süreyle, 2 yıllık da olabilir, 3 yıl olur süreye artık anlaşmaya bağlı. Mal bizim elimizde kiralık mal olarak bulunuyor ama biz satın alma vaadiyle malı elimizde tutuyoruz ve 4 yıl süreyle veya süresi içinde borç bitiyor. Taksitler içinde tabii ki kira bedeli de var ve sonunda borç bitince de malın mülkiyeti bize geçiyor. Kısaca bu yolu usulle mal edilmek mümkün ve caizdir. Faizle doğrudan doğru ilgisi yoktur diyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam gayrimenkul veya emtia üzerinden elde edilen, kazanılan kazançların zekatı var mıdır? Nasıl hesaplanır diye sormuş. Şimdi gayrimenkul veya emtia kiralık olarak elimizde bulunabilir. Bir de ticari amaçlı olabilir. Ya da oturmak amacıyla, kendimiz kullanmak üzere. Yani üç şıklı bunu düşünebiliriz. Elimizdeki gayrimenkul, iş yeri, iş merkezi neyse, bu ev olur, mesken olur. Üç amaçla bulunabilir. Bir, kendimiz oturmak üzere evimiz var diyelim. Bunun zekatı yok bildiğimiz gibi. Asli ihtiyaç olarak evimizi kullanıyoruz. Yazlığımız var, yazlığı kullanıyoruz. Zekatı yok. Birinci şık bu. Veya dükkanımız, mağazamız var, kendimiz kullanıyoruz. Zekatı yok. İkinci şık, kiraya vermişiz, kira geliri var. Evimiz var kirada. Dükkan var kirada. İş merkezi var, kiraya vermişiz. Kira gelirlerimiz var. Sadece kira gelirleri yıl sonunda, bir yıl geçtikten sonra elimizde bizi zengin edecek kadar hala topluca varsa, bir yıl önce zekat veren birisi isek, bir yıl geçtikten sonra da kira gelirlerimiz elimizde topluca nisabın üzerinde bizi zengin edecek derecede elimizdeyse %2,5 zekata giriyor kira geliri. Fakat böyle değil de aldığımız kiraları tamamen ihtiyaçlarımıza harcamışız, elimizde hiçbir şey kalmamışsa, mesela diyelim 4 tane dairemiz var, 1000'er liradan 4000 lira kira alıyoruz, 2000 lira da maaşımız var diyelim, emekli maaşımız 6000 lira. 6000 lira gelirimiz var ama işte oğlumuz kızımız var, lisede okuyan var, üniversitede okuyan var. Efendim onların masrafları için falan harcayınca elimizde bir şey kalmıyor. Ay sonu anca getiriyoruz mesela. Bir yıl geçiyor. Bütün bu 4 daireden aldığımız kiralar tamamı ihtiyaçlar için harcanmış, elimizde bir şey kalmamış. Zekatı nedir? Sıfırdır. Zekatı yok. Neden? Kira gelirini harcamış durumdayız. Efendim bu bizim gelirimizdi. Bir süreyle 12 ile efendim 4000 lirayı çarparız. İşte 36 bin lira eder. 36 bin liradan zekat vermem gerekir dememiz gerekmiyor burada. Ama şu da var. Biz yine de her ay 4000 lira geliyor. 4000 liranın zekatı ne eder? Efendim 100 liranın 2,5 lira olduğuna göre 1000 liranın 25 lira, 4000 liranın 100 lira olur mesela. 100 lira %2,5 üzerinden biz 100 lirayı bir fakire veriversek aslında farz anlamında zekat değil. Ama çok değerli bir sadaka olur aslında. Hele zekat niyetiyle verirsek harülala. hiç üzerimize farz olmadığı halde, biriken paramız bulunmadığı halde cebimize giren paranın %2,5'unu fakire veriversek ne olur? Bereketli olur, hayır hasenat olur mesela. Buna da alışmamız gerekir ve bereket olur. Bize rahmetli Mahir İz hocamız, tasavvuf hocamızdı Yüksek İstemensü döneminde şunu tavsiye ediyordu. İleride öğretmen olacaksınız veya din görevlisi olarak Diyanet'te görev alacaksınız, maaşlarınız olacak. Ama ancak ay sonuna kadar elinizde kalabilir, birikmiş paranız olmayabilir. Ancak siz diyordu, maaşınızı alınca cebinize koymadan %2,5'unu ayırın bir kenara, fakirlere verin. Yani cebinize temiz para girsin diyordu. Şimdi bu hemen alınan maaşın zekat anlamında değil ama biz bunu yapabildiğimiz zaman gerçekten bize gelen paranın %2,5 kadarını ayırıp da fakirlere veriversek bunun bereketini görürüz. Hayrasına sahip oluruz. Hiç farkında olmadan bunlar verildikçe birike birike bizim hayır hanemiz yükselmiş olur. Bunu tavsiye etmiştim mesela, güzel bir şey. Elhamdülillah üniversitede zamanında birçok arkadaşlarımız muhasebeciye talimat verilmişti. Maaşları almadan, hatta hesabımıza geçmeden önce %2,5 kesilsin, öğrencilere, ihtiyaçlı öğrencilere burs olarak dağıtılsın diye karar almıştı mesela bizim görev yaptığımız fakültede. Hala uygulama bildiğim kadarıyla devam ediyor. Yani dolayısıyla bu şekil belki zekat üzerimize farz olmasa bile yine de bize gelen, cebimize gelen paranın %2,5'unu kenara ayırıp da fakirlere aydan aya veriversek tertemiz para cebimize girmiş olur, evimize gelmiş olur ve ondan sonra zaten biriken paramız bulunsa bile bilfarz zekatı verilmiş durumda olur. Bu da yollardan birisi. Her gelen paranın %2,5'unu fakirlere dağıtıvermek, zekat farizasına girmese bile çok değerli bir sadaka olur ve bizi çok güzel bir manevi alışkanlığa da itmiş olur. Yani bu anlamda gayrimenkulleri değerlendirme. Üçüncü şık, gayrimenkullerin ticaret amaçlı elimizde bulunması. C şıkkı. Yani bunun ticaretini yapan müteahhitler mesela. Veya emlakçı satın alıyor, bekletiyor, satıyor mesela. Müşteri bulunca satıyor. Elinin altında para verip aldığı dükkan olur, daire olur, araba olabilir. Kısa elinin altındaki mallar satılıktır diye müşteri bekliyorsa bunlar uruz oluyor İslam'da. Kıymeti üzerine zekata giriyor. O zaman kaç tane elimizde dükkan varsa, daire varsa müşteriye satılıktır diye arz ettiğimizden dolayı bunlar kıymeti üzerinden zekata tabidir. Başka bir ifadeyle müteahhidin elinde 40 tane daire varsa eş değerde mesela bir tanesi zekat olur bir yıl sonra. Yani bunu yeğenlerinden birisi kira evlerine bunu almış mesela. Buna bizim zeka katkımız olsun diye bir farz anahtarı teslim etse, tapuyla verse yeğenine, zekatını vermiş olur. 40 dairede bir daire zekat olarak verildi. O ailede artık o müteahhidin siz itibarını, manevi itibarını düşünün. Bu gibi çok sıkıntılı olan yeğenlerine, çok yakın akrabasına mal olarak zekatı vermek yarayışlı dikkat edilirse. İlle para vermek şart değil. Veya kolaylık olsun diye kıymeti de olur demiş Hanefi mezhebi. 40 daireden bir dairenin peşin acele değeri nedir? 200 bin lira mesela. 200 bin lira fakirlere dağıtırız. Bu da bir yol. Veya dairenin anahtarını dediğimiz gibi çok ihtiyaçlı birisine veririz. 40 daire temizlenmiş olur. Veya 40 adet dükkan var iş merkezinde. Dükkanın birisini bir yetim öksüz iş kurmaya çalışıyor. Ona buyur kardeşim, bu dükkan senin, tapuyla veriyoruz. Ondan sonra ister kirasını alır, kirasıyla geçimini sağlar. İsterse kendisi oraya mal koyar, ticaret yapabilir mesela. Yardımcı oluruz, destek oluruz, ona iş kurmuş oluruz. Bu da çok güzel bir zekat verme yolu olur. Yani buna göre zekat demek ki illa para olarak verilmesi gerekmiyor. Mal olarak da verilebilir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, katılım bankalarının kar payı ile diğer bankaların faiz getirisinin aynı şeyler olduğunu söylüyorlar. Farkını izah eder misiniz demiş. Şimdi miktarlar tabii ki aynı. Birbirine yakın olabiliyor. Faizsiz bankanın kar payıyla faizli bankaların faiz miktarları birbirine yakın oluyor. Neden? Şimdi faizsiz bankaların aslında 4 çeşit ana muamelleri var. Mesela bir müşareke var, mudarebe var, murabaha, bir de leasing olmak üzere 4 ana muamelesi var bugün için. Müşareke mesela öz sermayelerinden diyelim 1 milyon dolar ayırıyorlar. 1 milyon dolar da murabaha havuzundan ya da mudarebe havuzundan halkın yatırdığı kar amacıyla yatırdığı paralardan ayırıyorlar. 2 milyon dolarlık bir yan şirket kurarak diyelim ithalat ihracat yapacaklar mesela. Petrol ithalat yapıp değerlendirecekler. Buna müşareke deniyor. Yani ortaklık yoluyla havuzdaki parayı işletebilirler. Kendileri ticari faaliyet olarak. Tabii ki karı o havuzda bir yıllık para yatıranlara dağıtmış olacaklar yarısını. Yarısı kendilerinin öz sermaye, yarısı da havuzdan almışlardı. Yarıya kar dağıtılacak. Tabii emeğinin bunu işletme karşılığı olarak da kardan %20 gibi bir pay alırlar önce emeğin karşılığı. Geri kalan %80'i ikiye bölerek dağıtabilirler. Buna müşareke ortaklığı deniyor. Şu anda bunu neredeyse hiç yapmıyorlar gibi. Yani yan şirketler, kuruluşlar yoluyla, müşareke yoluyla havuzdaki parayı işletmeleri mümkün ve faizin çok üstünde karda dağıtabilirler. Ama bunun için biraz yorulmaları gerekiyor. Şu anda buna pek girmiyorlar ve girilse de çok sınırlı. İkincisi, mudarebe yoluyla para kullandırımı. Mesela siz ihracatçısınız. Karşı ülkeden bir talep var. Çay talebi var mesela. Çay mevsiminde ihaleyle peşin parayla çay alacaksınız, ihraç edeceksiniz. Çok da karlı bir teklif var karşı taraftan. 300 bin dolarlık çay alacaksınız, tırlarla ihraç edeceksiniz ama paranız yok o an için. Finans kurumuna gidiyorsunuz. Diyorsunuz şu sizin murabaha havuzundan, halkın yatırdığı paralardan 300 bin dolar sermaye siz koyun, ben emeğimi ortaya koyayım. Çaykur'dan, işte Karadeniz bölgesindeki çay mevsiminde peşin parayla, ihaleyle çayı alalım, ihraç edelim, paketlensin. İşte fizibilitesi var tabii. Peşin parayla şu kadara alınır, paketleme ve diğer masraflar şunlardır diye fizibilitesi çıkarılmış. Bunu ihraç edelim filanca ülkeden. Güzel bir talep var, şu fiyat teklifi var. İhalede şu fiyatı alabilirsek çok karlı görünüyor. Dolayısıyla bir buçuk ayın, iki ayın içinde sonuç alınır diyorsunuz. En geç bir buçuk, iki ayın içinde akreditifli işlemle bu paranın Türkiye'ye dönüşü olur diye hesaplamışsınız. Olur diyor finans kurumu, size 300 bin dolar tahsis ediyor. Tabii bunu kontrollü kullandırabilir. Gerçekten elinize bu parayı vermesi gerekmiyor. İhaleye girersiniz. Diyelim 280 bin dolara ihalede malı aldınız. 20 bin dolar kadar da paketleme masrafı yapıldı. Mal ihraç edildi. Bir buçuk ay sonra da 300 bin dolar maliyeti olan ihracatın 80 bin dolar karla dönüşü oldu mesela. 380 bin dolar olarak geri dönüşü oldu. 80 bin dolar kar var. Bu karı hangi ölçülere göre paylaşacaksınız? Bunu sözleşmeye yazabiliyorsunuz. İşte kendi çalışma sistemlerine göre %20. %80 paylaşım esasını kabul ettiyseniz 80 bin doların %20'si yani 16 bin doları ihracatçının olacak. Bir iki aylık bir emeğinin karşılığında 16 bin dolar kar alacak. Geri kalanını da ana parayla birlikte İslam Bankası'na, finans kurumuna ödeme yapmış oluyorsunuz. Yani dolayısıyla bakıyorsunuz, mudarebe yoluyla bakınız. 300 bin dolarlık bir para kullandırıldı. 2 ayın içinde efendim 80 bin dolar kar elde edildi. %20'sini emek sahibi olan ihracatçı firma aldı. Geri kalan karı ve ana parayı da finans kurumu almış oldu. Şimdi dolayısıyla burada dikkat edilirse faizin çok üstünde kar dağıtma imkanı olabilir. Para yatıranlara bunu yansıttığınız zaman belki faizin iki katı gibi bir kar dağıtılabilir. Eğer mudarebe yoluyla çok sağlam yerlere, karlı yerlere mudarebe yoluyla para kullandırımı yapılabilirse faizin üzerine kar dağıtılır. Ki Ahmet Necar da 17-18 yıl önceki bir faizsiz bankacılık toplantısında, bizim de katıldığımız bir toplantıda şunu söylemişti. Siz dedi %50 demeyeyim ama dedi %40'ın üzerinde Türkiye'de dedi mudarebeye girmeniz lazım dedi. Finans kurumları olarak çok karlı alanlara sağlam tüccarla, esnafla, girişimcilerle işbirliği yaparak sermaye kullandırmanız gerekir. O zaman faizin çok üzerinde kar dağıtırsınız, şube açmaya yetişemezsiniz, yetişemediğinizi göreceksiniz demişti Ahmet Necar. Yani faizsiz bankacılığın fikir babası sayılan Ahmet Necar'ın tavsiyesi bu olmuştu. Fakat gel gör ki şu anda mudarebe finans kurumlarının faaliyetleri içinde %1-1,5 bile değil. Neredeyse yok gibi. Neden? Efendim güvenemiyoruz diyorlar. Esnafa, tüccara, sağlam girişimcilere güvenemiyoruz. Çok karlı olan konularda işbirliği maalesef olamıyor. Verdiğimiz bazı paraların da geri dönmesi, zamanında dönmemeleri söz konusu. Bu yüzden bu alana giremiyoruz diye bahaneler söylüyorlar. Ama bu yeterli değil. Bir şekilde bu ülkede elbette güvenilir esnaf da vardır, tüccar da vardır. Çok karlı olan alanlara emek sermaye ortaklığı yoluyla finansman kullandırmaları gerekir. Şimdi üçüncüsü murabaha. Maalesef şu anda finans kurumları %96-97'nin üzerinde murabaha yapıyorlar. Murabaha son derece kolay, tembel işi diyelim başka bir ifadeyle, garantili, zarar etme ihtimali neredeyse yok gibi garantili olan bir satıştan ibaret bir muamele şekli. İslam'a göre caiz mi? Caiz tabii ama sonuçta finans kurumlarını aynen banka faizlerine yakın kar dağıtmaya zorlayan bir sistem. Bu da şöyle oluyor. Mesela size birisi bir mal siparişi veriyor. Malın fiyatı diyelim 10 bin lira. Bunu siz 10 bin lira ödeyip satın alın peşin parayla. Ben 12 ay taksit ödeyebilirim. Dolayısıyla 12 bin lira sizden satın alırım dediniz mesela. Ön anlaşmayı yaptınız. Siz buna dayanarak 10 bin lirayla 10 bin liraya bu malı İstanbul'dan satın alıyorsunuz. Müşteriyi hemen devrediyorsunuz. Sipariş üzerine aldınız parayı verip vade farkını eklediğiniz üzerine 12 ay taksit ödenmek üzere müşteriye devir yaptınız. Bunun adı murabaha. Alış fiyatı belli, satış fiyatı belli. 10 bin liraya aldınız, 12 bin liraya 12 ay taksite devrettiniz. Ayda 1000 lira olarak ödenmiş olacak mesela. Anlaşmanız böyle. Bunun adı murabaha. Caiz mi? Caiz tabii ki. Peşini aldık, 12 ay vadeyle taksite sattık, üzerine 2 bin lira kar ekledik. Kar miktarı belli, alış fiyatı belli, her şey açık. Dolayısıyla şu anda finans kurumları dediğimiz gibi %96-97'nin üzerinde bu muamele yapıyorlar. Peşin parayı mal sahibine yatırıyorlar. Müşteriye vadeli olarak devir yaparak kar ekliyorlar. Vade farkı olarak eklenen kar tabii ki faiz olmuyor. Doğru. Mal üzerine eklendiği için ribih oluyor bunun adı. Riba olmuyor, faiz olmuyor. Ama finans kurumlarını şu sonuca götürüyor. Bu vade farkını eklerken biraz önce 10 bin liralık mala 2 bin lira kar dedik. Niye 3 bin lira, 4 bin lira eklemiyor veya niye 1000 lira eklemiyor da 2 bin lira ekledi? Şimdi faizli olarak siz 10 bin lira faizli kredi alsanız orada da yüzde yine 2 bin lira kadar bir mesela fark eklenecek. Faizli bankalarla onların eklediği vade farkı birbirine yakın oluyor. Şartlar zorluyor. Çok fazla ekleseler bu sefer müşteri onları tercih etmiyor. Faiz daha düşük kalıyor diye faizli banka tercih ediliyor. düşük eklense bu sefer de az kâr dağıtacakları için müşterilerine, para yatıranlara, bu defa da millet para yatırmıyor, faiz daha yüksek diye faizli bankalara yöneliyor. Hulasa banka faizlerinden fazla ekleseler de olmuyor, düşük ekleseler de olmuyor. O zaman banka faizlerine yakın vade farkı eklemek zorunda kalıyorlar. İşte banka faizleriyle finans kurumlarının ilave ettiği kar arasında miktarların birbirine yakın olmasının sebebi bu. Onun için bu miktarlar aynı olsa, birbirine yakın olsa bile, tabii buna faiz demek doğru değil ama finans kurumlarının biraz daha murabaha dışına çıkarak, özellikle mudarebe uygulamasına yönelerek kar marjlarını yükseltmeleri, faizin üstünde kar dağıtma yollarını bulmaları gerekiyor. Yani günümüzde faizle karın birbirine yakın olmasının sebebi bu olarak görünüyor. Efendim, burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.